İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam ve Cihat Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun hocam.
Evet, bugün, bu gece daha doğrusu, insanoğlunun keşfettiği bir bilimsel bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Çok ilginç bir keşif bu. Yani biliyorsunuz biz arabalar donmasın diye, özellikle sıfırın altında donmasın, radyatörleri donmasın ve motoru da biliyorsunuz donarken genişleme özelliği vardır. Genişleyerek de motoru patlatmasın, motorun gövdesini çatlamasına sebep olarak kullanılmaz hale getirmesin diye ne kullanıyoruz radyatör sıvısının içine? Özellikle bulunmuş olan bir kimyasal madde, etilen glikol konuyor. Bu bir çok özel bir madde. Bu maddenin özelliği suyun donma özelliğini, içinde bulunduğu sıvının donma sıcaklığını çok çok aşağılara çekmesi. Daha doğrusu bilinen o donma olayını durdurması. Bundan faydalanılmış oluyor bu sıvı konarak. Şimdi çok ilginç bir keşif. Şu ekranda görmüş olduğunuz balık, bu balıklar özellikle Antarktika ve yine Kuzey Kutbu civarında yaşayan balıklar. Bu balıklarda çok özel bir madde yine bunların kanlarında dolaşıyor. Ve tıpkı bu arabaların motoru patlamasın diye, çatlamasın diye, işte donarak zarar görmesin diye bizim insanların icat etmiş olduğu etilen glikol antifriz maddesini bu balık zaten doğduğu ilk günden itibaren, var olduğu ilk günden itibaren milyonlarca yıldır çok çok daha öte bir şekilde, daha ileri bir şekilde üretim yaparak kullanıyor. Etilen glikol şeklinde değil. Bunu bir protein üretimi yaparak kanında yapıyor. Vücudunda çok özel bir protein üretiyor ve bu protein gidip kristalleşmekte olan su parçacıklarının bir araya gelerek bütünlük oluşturmalarını engelliyor. Böylesine akıllı bir şekilde çalışan çok özel bir protein üretiyor kendi vücudunda. Bakın bu balık, daha yakından gördüğümüzde, bu ve bunun benzeri gibi olan 120 çeşit balık var, balık türü var. Ve bunlar dediğim gibi kuzey veya güney kutbunda yaşayan balıklar. Bu balıkların dışında başka bir balık türünde bunlar rastlamıyoruz. Örneğin ekvatorda yaşayan balıklarda bu madde yok. Bir glikoprotein denen bir yapı, antifriz glikoproteini deniyor hatta, AFP diye söyleniyor. Bakıyorsunuz bunu çok özel bir şekilde üretiyor. Burada da yine bir araştırmacının elinde balığımız hoz vermiş durumda. Evet, bu da yine 600 metre kadar derinlerde yaşayan başka bir kutup balığı. Burada da o bahsettiğim antifriz proteinin kimyasal yapısını görüyorsunuz şu anda. Biraz daha yakından incelediğimizde çok özel bir dizilime sahip olduğunu görüyoruz. O bahsettiğim işte su kristallerinin, oluşmuş olan su kristallerinin bir araya gelerek bütünlük oluşturmaları ve donma olayını, yekpare bir şekilde suyun donması olayını bu şekilde durduruyor. Evet. Bu özel kimyasal yapısı sayesinde su kristallerine bağlanarak. Demek ki anlaşılmış olan haliyle söylüyorum, çok özel bir üç boyutlu yapısı var. Özel kimyasal bağları var. Su kristallerine H2O'lara bağlanmak üzere. Burada gördüğünüz bu bağlanma özelliğini sağlamış oluyorlar. Buradaki açık bağlar yine aynı şekilde. Bu kimyasal özel yapısı sayesinde bu donma olayını durdurmuş oluyor. Antifriz özelliğini kazanmış oluyor. Şimdi dönüp düşünelim o zaman şimdi. Hep beraber bütün bu tabloyu beraber düşünelim. Milyonlarca yıldır üretilen bir antifriz maddesi var. Protein yapısında. Ve bizim motorlarda, araba motorlarında bulduğumuz, insanoğlunun bulduğu çözümden çok daha ileri bir teknoloji arz ediyor. Ediyor mu? Gerçekten ediyor. Evet. Çok daha ileri bir teknoloji bu. Ve bunu kim yapıyor? Bu görmüş olduğunuz balık bunu yapıyor. Kendisi de zaten çok aciz olan, bakın yakalanmaktan aciz olan bir balık bunu zaten yapıyor. Tabidir ki bu balık böyle bir şeyi kendisi icat etmiş olamaz. Böyle bir iddia söz konusu olamaz. Mantık dışı olur değil mi? İhtiyacına göre bunu şekillendirdi. Bu protein yapısını keşfetti. Bunu nasıl böyle bir şey iddia edilebilir ki? Evrimcilerin mantıksızlığı burada zaten. Diyorlar ki balık içinde bulunduğu konuma uyum sağlamak amacıyla adaptasyon kelimesini kullanıyorlar burada. Sanki çok büyük bir anlam ifade ediyormuş gibi. Uyum sağlamak için ne yaptı? Bu proteini üretti vücudunda diyorlar. Üretmeye başladı. Bir defa balık bunu akledecek. Donmamış olan üyeler en azından bunu akledecek. Değil mi? Henüz donmamış ki zaten su zaten donuyor. Hemen Antarktika'da olsun, Kuzey Kutbu'nda olsun. Donuyor. Ve zaten geriye pek yaşayacak balık kalmaz. Bunu akledip laboratuvar ortamında böyle bir şey ancak üretilebilir. Ki nasıl bir laboratuvar olacak bu? Bugünkü bizim bildiğimiz en ileri insanoğlunun sahip olduğu en ileri laboratuvarlardan çok çok daha üstün bir laboratuvar. Neden? Çünkü molekülleri bir araya getirecek. Suyun kimyasal yapısını, H2O'nun nasıl bağlarla donduğunu, bağlar oluşturarak kristalleştiğini bilecek. Ve bunun önüne geçmek üzere özel bağların nasıl yapılması gerektiğini ve bu kristallerin nasıl oluşmasının engellenmesi gerektiğini bilip buna göre hareket edip bu önlemi üretmiş olacak. Bu ne demek? Bu bir akıl. Bahsettiğim, özetlemeye çalıştım. Çok üstün bir akıl değil mi? İşte biz bu üstün aklı bu aciz balığa verebilir miyiz? Veremeyiz. Kime vereceğiz? Tabii ki suyun kimyasal yapısını da moleküler yapısını da çok iyi bilen, çünkü suyu yaratmış olan Yüce Allah tabii ki bu kimyasal yapıyı da nasıl kimyasal yapının nasıl kristalize olacağını da aynı şekilde çok iyi biliyor Yüce Rabbimiz. Ve bu aciz balığın vücudunda o protein yapısını da nasıl üreteceğini çok çok iyi biliyor ve yaratıyor. Kusursuz bir şekilde. Burada akıllı bir yorum ancak böyle bir yorumdur. Onun dışındaki iddialar işte böyle mantıksızlıklar ihtiva eder. Evet. Uyum nedeniyle vücudunda böyle şeyler geliştirdi vesaire. Bunlar çok komik iddialar. Ya kimyayı bilmiyor bu kişiler? Biliyorlar. Bilmez olurlar mı? Moleküler biyolojiyi bilmiyorlar? Biliyorlar. O zaman biliyorlar da gerçekleri saklıyorlar. Çarpıtıyorlar anlamına gelir ki bu çok çok daha büyük bir suç olmuş olur.
Evet. Tabii bunların bir kısmı hakikaten onu da akıl erdiremiyor. Yani evet. Bir kısmı bunu bilinçli olarak yapıyor. Çoğu da anlamadan işin doğrusu yapamıyor. Şimdi bu bir şey ekleyecektim de. Şimdi burada hakikaten öyle bir özel bir durum var ki hücrede üretilen bir protein söz konusu ve bu hücre dışına salgılanıyor. Hücrenin içinde özel bir üretim var. Yani bu kimyasal üretim neticesinde öyle gösterdi de kimyasal formülü. Çok sayıda farklı yerlerde su moleküllerini tutuyor. Hı hı. Böylece bunlar birbiriyle birleşip kristalleşmiyorlar.
Evet.
Tümüyle özel bir yapı. Şimdi bu böyle bir üretim hücrede üretildikten sonra bunun bilgisinin hücre dışına çıkması gerektiği bilgisini de kodlanmış olması lazım. Yani tesadüfen evet. Zaten hiçbir şey olmaz da bu yapının bilgisini tamamen DNA'ya koysak dahi. Yani mutasyonlar oluşurdu, buydu. Zaten olmaz yani böyle bir şey mümkün değil de DNA'ya biz yerleştirelim, evrimciler için yerleştirelim. Daha mutasyonla adres bilgisi dahi yerleşmez. Yani geri kalan nedir? Sadece adres bilgisi. Çünkü hücrenin içinde proteinlerin görev yapacağı yerler belli ve her bir yere karşı özel adres bilgileri var. Hı hı. Şimdi tesadüfen şey mi olacak yani? Bu hücre sıvısının dışına çıkacak dair bir adres bilgisi olur mu tesadüfen? Olmaz. Yani bunun deneyini yapsınlar yine olmaz. Zaten böyle bir vakit de yok. Yani bakın yani proteini biz hazır veriyoruz. Dolayısıyla tesadüfen o ani değişime karşı, o ani sıcaklık değişimine karşı adaptasyon geçirmesi gibi bir durum kesinlikle mümkün değil. Böyle evet. Bir süre yok. Zaten aklen de mümkün değil. Yani bir insan bir paket hazırladığında o pakette diyelim Avustralya'da bir eve gidecekse birisine de ben paketi hazırladım ama sen de bir adres ekleyiver kafadan atarak nasılsa gider der mi yani Avustralya'ya? Gitmez. Hiçbir şekilde gitmez. Bunun şuurla, bilinçle yapılması lazım. Dolayısıyla böyle bir protein kimyasal yapısı mucize olduğu gibi onun kana çıkacak seviyede bir adreslemeyle yapılması ve doğru miktarda da yapılması.
Tabii.
Yani çok olsa da başka problemleri oluyor. Az olsa kristalleşmeye karşı önüne geçemiyor. Dolayısıyla mükemmel şekilde yaratılmış maşallah.
Evet maşallah. Şimdi suyun donma özelliğinden çok geriye dönük olarak, genel bilgi olarak hemen hatırlatalım. Su bildiğiniz gibi 0 derecede donar. Ama tuzlu su, tuzlu suyun donma sıcaklığı daha düşüktür. Tuz ihtiva ettiğinden dolayı -1.9, -2 diyelim biz buna. -2 derecede donmaya başlar deniz suyu. Ve bu kimyasal yapı, bu protein yapısı, işte bu yapıyı, yani bu özelliği bilerek üretilmiş çok özel bir protein. Ve bu proteinin, bir tane protein değil bu. Vücutta, yani balığın vücudunda üretilen 2-3 farklı antifriz proteini var. Ve her biri farklı eksi derecelerde harekete geçmek üzere üretiliyorlar. Yani sıfırla 0.4, eksi 0.4 derece arası çalışan bir protein var. Glikoprotein, antifriz proteini. Eksi 0.4'ten 2 dereceye götüren başka bir protein var. Ve bunlar beraber çalışıyorlar.
Maşallah.
Yani birinin olmadığı eksiklik durumunda diğerinin olmasının zaten bir anlamı yok. Evet. Hepsi aynı anda var olmak zorunda. Çünkü biliyorsunuz su yavaş yavaş donar. Sıfırdan eksiye doğru gitmek üzere. Yoksa arada balık zaten yine donmuş olacaktı. Bir tanesi eksik olmuş olsa. Bu da ayrı bir harikalık. Artı şimdi bütün proteinler, insan vücudunda olsun, hayvanlarda gördüğümüz olay şudur. Proteinler karaciğerde belli başlı olarak üretilirler. Ve bu proteinlerin de ilk olarak keşfedildiklerinde balığın karaciğerinde üretildiği zannediliyordu. Ancak daha sonra anlaşıldı ki, bu 2006 yılında anlaşıldı. Bu proteinler nerede üretiliyor biliyor musunuz? Pankreasta üretiliyor başlıca ve midenin girişinde üretiliyor. Bakın çok hassas lokasyonlar, yerler bunlar. Neden olduğunu şimdi açıklayacağım size. Çünkü burada üretildikten sonra bu proteinler daha sonra bağırsaklardan emilerek kana geçiyor. İşte bu safhada bir gerçek ortaya çıkıyor. Yani çok önemli, hassas bir durum var burada. Çünkü balık zaten deniz suyunu yutuyor devamlı surette. Bu deniz suyunun donmaması çok hayati. Öyle değil mi? Deniz suyu devamlı yutuyor zaten. Balık suyun içinde yaşayan bir canlı. Suyu yuttukça, eğer siz daha sindirim sisteminin girişinde o suyun donmasına müdahale etmezseniz, başta ne olur? Sindirim sisteminiz donmaya başlar. Ondan sonra kanda bu protein bulunmuş, bulunmamış hiç önemli değil. Zaten balık sindirim sisteminden başlamak üzere donmaya başlayacaktı. İşte bakın, bu hassas konu da, evet. Hassas risk. Risk derken, yani bu artık çok büyük bir gerçek. Yani göz ardı edilemeyecek bir durum yani. Su, tabii ki deniz suyu yutuyorsunuz, sindirim sisteminizden donmaya başlar. Daha sonra kanınız donar tabii ki. Öyle olmuyor. Daha yutulan deniz suyu o glikoproteinlerle, yani antifriz proteinlerinin ilk müdahalesiyle zaten donması sindirim sisteminde engellenmiş oluyor. Ve daha sonra o tuzlu suyla beraber vesaire, işte gıdalarla, işte balık neyle besleniyorsa onlarla beraber bağırsağa geçmeye başlıyor bu özel antifriz proteini. Evet, bu da çok büyük bir akıl değil mi? Balık bunu düşünmüş olabilir mi? Hayır, balığın ne sindirim sisteminden haberi vardır, ne de deniz suyunun kaç derece donduğundan, ne de başka bir detaydan. Sıralamayı da bilmez. O hücreler peki bu bilince sahip mi? Ben burada üretmeyeyim de, karaciğerde üretmeyeyim de, gideyim sindirim sisteminin başında, pankreasta üreteyim, midenin girişinde üreteyim bu proteini diyebilsin. O hücreler böyle bu önemli görevi üstlensinler. Böyle bir şuura bilince sahip mi bu hücreler? Değil. Balık da değil. Ya insan bile kendi vücudundan zaten neler olup bittiğini, doktorlar bile aynı şekilde, ne müdahale edebiliyoruz, müdahale etmeyi bırakın, daha yeni yeni öğreniyoruz nasıl çalıştığını. Değil mi? Burada Yüce Rabbimizin her şeye hakim olan sonsuz gücünü ve canlıları nasıl sonsuz bir ilimle yarattığı gerçeğine şahit olmuş oluyoruz. İnşallah. Maşallah.
İnşallah. Bu, yani farklı sıcaklıklarda da böyle farklı protein tiplerinin üretiliyor olması çok detaylı bir sanat olduğunu gösteriyor.
Maşallah, elbette.
Yani mesela buna yönelik bir sıcaklık sisteminin olduğu da anlaşılıyor. Yani sıcaklığı anlaşılması ve ona uygun protein üretiminin ona uygun miktarda yapılması da gerekiyor.
Evet.
O da ayrı bir mucize. Mesela bizim vücudumuzda bazı şeyler var. Alıcılar var. Moleküler alıcılar bunlar. Bunlar farklı sıcaklık seviyelerini algılıyorlar. Mesela biz diyoruz ki üşüyoruz. Sıcak kendimizi hissediyoruz. Isındı diyoruz. Bunlar her biri birer algı. bunların algıların vücutta karşılıkları var. Yani biz normalde böyle bir hissi hiç yaşamayabilirdik. Yani Allah yaşatmayabilirdi. Ama bu bir lüks olarak bize verilmiş. Yani ki böylece önlemimizi alalım. Soğuk durumlarda vücudu koruyalım. Hiç üşümezsek böyle bir önlem almayız. Hı hı. Çok sıcak olsa iyice de giyinsek vücut zarar görecek. Dolayısıyla Allah bizim kendi vücudumuzdan haberdar olacak şekilde yaratmış. İşte evet. Bu haberdar olmanın bir yolu da özel böyle alıcılar yerleştirilmesi. Onlar da bulundu. Mesela farklı sıcaklıklarda uyarı veren alıcılar var. Mesela 30'da 35 derece arasında, 35'le 37 arasında, 37 ile 40 arasında, 40 ile 45 arasında böyle çok sayıda alıcı tespit edildi. Bunların özelliği her biri farklı sıcaklıklara duyarlı olması. Bizler de o vesileyle beynimizde o bir yorum olarak bir sıcaklık hissediyoruz. Normalde dışarıda sıcak soğuk kavramları yok. Allah özel bize yaşatıyor. Maşallah.
Maşallah.
Ben de bir konuyu anlatacaktım. İkiye alabilir miyiz? Bu hücrelerin içinde çok sayıda madde olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmı işte elektrolit dediğimiz maddeler. İşte sodyum, klor, potasyum. Bunların özelliği bunlar işte ne bileyim çinko, bakır, demir gibi diğer maddelerle bir şeye girmiyorlar. Yoğun bir ilişki içine girmiyorlar. Mesela çinko enzimlerde görev alıyor ve onların çalışmasını sağlıyor. Demir öyle, bakır öyle. Ama bu maddeler yani sodyum, potasyum, klor diğer maddelerle fazla ilişki içinde değiller. Bunlar Allah bu özellikleriyle yaratmış ve çok da faydalı oluyor hücrede. Mesela hücre bambaşka ortamlarla karşı karşıya. İşte az yoğun, çok yoğun ve buna karşı şişiyor veya daralıyor. Eğer bu maddeler olmazsa, yani bu sodyum, potasyum, klor doğru bir şekilde kullanılmazsa böyle hücreler ortamlara dayanamıyorlar. Farklı yoğunluklardaki ortamlara dayanamıyorlar. Ne oluyor? Ya patlıyor ya da kuruyor. Buna ozmotik denge deniliyor. Yani su basıncına karşı bir önlem prensibi. İlk aşamada koruyan devrelerden biri bu. Bu üç iyonun sodyum, klorun, potasyumun kullanılması. Bunun için çok özel bir iş yapılıyor. Bu maddeler farklı oranlarda tutuluyor. Ekranda da görüyoruz. Mesela sodyum hücre sıvısının hücrenin dışına doğru pompalanıyor. Hı hı. Yani arada bayağı bir fark var. 20-30 kat fark var. İşte potasyum öyle. Potasyum da hücre içinde fazlaca tutuluyor. Hı. Klor da hücrenin dışında fazlaca tutuluyor. Böylece özel bir denge oluşturuluyor. Hem de bir elektriksel bir denge de oluşturuluyor. Hem ozmotik denge, yani su basıncına karşı bir denge var burada. Hı hı. Hem de bir elektriksel bir sistem var. Bu elektriksel sistem sayesinde biz mesela dış dünyadan haberdar oluyoruz. Elimizi bir yere koyduğumuzda bir oradaki basınç elektriksel bir sinyale çevriliyor. O elektriksel sinyal de hat boyunca özel Allah döşemiş kabloyu bir özel bir kablo boyunca bizim beynimize kadar geliyor. İşte o kablonun elektriği iletme prensibi bu sodyum, potasyum, klor dengesinin değişmesiyle alakalı. Özel kapılar açılıyor ve sodyum, potasyum farklı yönlerde hareket ederek bir dalga oluyor. Stadyumlarda Meksika dalgaları vardır. İnsanlar böyle sevinç gösterileri yaparken böyle ayağa kalkarlar.
Sırayla
evet. Ayağa kalkarlar. O bir hareket olur. Burada öyle bir prensip var. Hareket oluyor. İyonların hareketi oluyor. O bir voltaj değiştiriyor. O voltajın değişmesiyle yeni kanallar açılıyor. O kanalların değişmesiyle tekrar iyonlar içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Ve bu beyne kadar iletiliyor. Ama biz mesela iki saniye sonra tekrar hissetmeye devam ediyoruz başka bir yere dokunduğumuzda. Normalde bu da olmazdı. Çünkü bütün iyonlar yer değiştirdi. Ona karşı da özel bütün sistemi önceki haline çeviren başka bir sistem var. Yani pompalarla eski hallerini sürekli çevirmeye çalışıyor. Yani vücudun denge halinden farklı bir noktaya doğru taşınıyor her şey. Yani özel olarak mesela biz bunu yukarıda bıraktığımızda ne olur? Pat diye yere düşer. Özel olarak sürekli yukarı doğru taşınıyor. Burada şuurlu bir iş var. Yani Allah'ın sürekli bizim üzerinde rahmeti tecelli ediyor. Sürekli bu iyon dengesi hareket çevriliyor. Zaten bu olmadığında ne oluyor? Ölüm gerçekleşiyor. hücrelerin ölümü böyle oluyor. Yani ATP diye yeteri miktarda yok. Yani hücredeki enerji pincikleri yok. Bu pompalar çalışmıyor. Bu pompaların çalışmasıyla elektronik dengesi bozuluyor. Ve daha pek çok denge bozuluyor. Ve dolayısıyla biz yaşayamaz hale geliyoruz. Burada sürekli olarak bizim için özel bir sistem çalışıyor. Biz hiç farkında olmadan. Başka. Bu başka ne işe yarıyor? Bu sistemin en baştan olması lazım. Çünkü en baştan etrafta su var. En baştan o su dengesine karşı bizim korunaklı olmamız lazım. Özel kanalların olması lazım. Özel pompaların olması lazım. Ayrıca hem bakteriler hem bizde sindirim bu yolla da oluyor. Yani dışarıda bazı maddeler var. Mesela şeker molekülü, başka bazı moleküller var. Bunların içeri taşınması gerekir. İşte burada da elektrolitlerin yoğunluğundan faydalanarak taşınma prensibi var. Mesela bir nehre, bir odun bıraktığınızda ne olur? O nehrin akıntısıyla beraber hareket eder. Dışarıda da mesela bakteriler özel olarak hidrojen iyonu hücre dışına pompalıyorlar. Dışarıdaki glikozu o hidrojen iyonun akıntısıyla içeri doğru çekiyorlar. Bunun için de özel pompalar var. Yani mesela burada ona benzer bir şekil var. Atoma özel burada şeyler var, sistemler var. Yani bir sodyum iyonu çıkıyor, potasyum iyonu giriyor. Bu önceki dengeyi sağlıyor. Burada da bir başka bir resmi görüyoruz. Tek bir atomun geçişi için dahi ne kadar büyük bir sistem var burada. Biraz daha
moleküler bir motor var çalışan, değil mi?
Bu şu kısmı aslında motor bile değil. Yani sadece potasyumun geçeceği bir kanal bu. Evet. Potasyumun geçeceği kanalda kanalın uygun olması lazım. Yani potasyuma özel olması lazım. Ne çok küçük olması lazım, ne çok büyük olması lazım. Ve o kanalı oluşturan amino asitlerin de doğru amino asitler olması lazım. Çünkü farklı amino asitler de takılı kalacak ve geçmeyecek. Tümüyle mucize bir yapı. Zara tutunuyor olması lazım bu kanalın. Çünkü her protein zara da tutunmaz. Ve bu kanalın dışarıdan oynanabiliyor olması lazım. Gerektiği zaman açılıp gerektiği zaman da kapanması lazım. Tümüyle bu özelliklerin var olması lazım. Tümüyle bu özellikleri olmayan bir yapı bir işe yaramaz. Ve bu yapının olmadığı bir hücre de yaşayamaz. Böyle bir hücre mümkün değil.
Bir de doğru yöne doğru akışını da sağlaması gerekiyor. Evet. Yani tesadüfe kalsak, yani olay tesadüfen hani oluyor olsaydı, böyle şeyler asla tesadüfe yer yok hücre içinde. İçeriden dışarıya değil, dışarıdan içeriye doğru çalışırdı. Yani böyle bir şey olmuyor asla.
Yani doğru şekilde yönlenmezdi. Yani evet. Kanal öyle bir olurdu ki o diklemesine değil de farklı açılarda olabilirdi. Yani hiç olmaz yani. Hücrenin içinde o kadar geniş bir alan var ki o protein neden üretildikten sonra oraya gitsin? Yani oraya yerleşmeye özel bir protein olsa bile oraya neden taşınsın? Özel taşınmasına yönelik bir adresleme sistemi olması lazım. Oraya gitse bile oraya yerleştirilmesi bir mucize onun. Yani mesela bilgisayarın bütün parçaları buraya gelse biz bunu birleştirebilir miyiz? Birleştiremeyiz. Yani tabii. Böyle bir şekil veremeyiz. Yani bir bu masanın tahtaları buraya gelse biz masa yapabilir miyiz? Yapamayız. Bu zarlarda da özel kompleksler var. Sırf bu iş için. Yani bu dizi haline gelen amino asitleri katlıyor ve zara yerleştiriyor.
Maşallah.
Translokon deniliyor. Tim kompleksi deniyor. Tom kompleksi deniyor. Bütün organellerin ve hücre zarlarının yapısında bu şekil veren yapılar var. Bunların olması şart. İşte bu şekilde de şu gözüküyor. Mesela bu bizim sindirim sistemimizde olan bir sistem. İçeri doğru şekerin alınması yine elektrolitler yoluyla oluyor. Elektrolitlerin yoğunluğundan faydalanarak madde taşınıyor. Dolayısıyla hem sıvı dengesi için, hem besin temini için, hem elektriksel sistem için vazgeçilmez. Ve bunların olmadığı hücreler zaten hücre vasfında değiller yani. Ve gördük sadece kanal için dahi tek atoma nazaran çok büyük bir yapı var. Ve bunların her birinin olması lazım. Yani klor için olması lazım, işte potasyum için olması lazım, sodyum için olması lazım, pompaların olması lazım ve doğru miktarlarda olması lazım. Gerektiği kadar çalışıp o ilk başta gördüğümüz iyon dengelerine ulaşması lazım. Bunların her biri olduğunda bir hücre yaşayabilir. Tekinde bile kusurlar, ufak kusurlar, hatta bu kanallardaki ufak amino asit düzeyindeki hatalar çok ciddi rahatsızlıklara ve ölümlere sebep oluyor. Dolayısıyla bunun kademe kademe gelişemeyeceğini çocuk olsa anlar yani. Evrimcilerin bu kadar cahilce davranmaması gerekir.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bitirelim mi yavaş yavaş inşallah?
İnşallah.
Bir ayet okuyalım inşallah. Şeytanlar Allah'a sığınırız. De ki sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı? De ki Allah yaratmayı ilkin başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz? Şirk koştuklarınızdan işte tesadüfi ilah ediniyorlar. Atomları ilah ediniyorlar. Yok doğal seleksiyon doğayı ilah ediniyor. Doğanın kendisi yaratılmış zaten. İlk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı diyor Allah? Hayatı yaratan, başlatan, devam ettiren ve sona erdiren Allah'tır inşallah.
İnşallah.
Yarın inşallah bizi 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, TV Kayseri ve Samsun AKS yani AKS'den takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. Mavi Karadeniz Radyo, TV Kayseri ve Samsun AKS TV'den takip edebilirsiniz. Herkese iyi geceler diliyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz inşallah.